İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Herkes İçin Adalet programıyla Ankara stüdyomuzda karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda HUDER Başkanı Sayın Avukat Hüseyin Kaya Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Ben de size diliyorum. Önce sizi tanıyarak başlayalım yayınımıza. Biraz kendinizden bahseder misiniz?
Efendim ben Rizeliyim. 1969 doğumluyum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Ankara'da stajımı bitirdim ve ondan beri yani 94'ün son itibariyle serbest avukat olarak çalışıyorum. Aynı zamanda hukukçu olmak nedeniyle sivil toplum kuruluşlarında da üye, yönetici, işte başkan yardımcısı en son da iki dönemdir ülkemizde en önemli hukuk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Hukuki Araştırmalar Derneği'nin genel başkanlığını yürütüyorum. Kısaca böyle söyleyeyim. Evet.
Mazlum Derdi de zannediyorum bağlantınız oldu. Birlik
bir dönem de mi oldu? Bir dönem 2006 ve 2008'de de orada önemli hukuksal ve insan hakları sorunları vardı. Mazlum Derin kuruluşunun da öğrenciydik. Onu da aşok içeriğini biliriz. Kuruluşuyla ilgili bilgimiz vardır. Arkadaşların birçoğu da hukukumuz olan arkadaşlar. Bir dönemde Mazlum Derdi'de görev almamızın ehemmiyetli olduğunu düşündük. Bir dönem genel merkez yönetiminde bulunduk. Başkan Yılmaz Yansaroğlu abimiz olduğu dönemde. Sonra delege olarak oradaki görevim devam ediyordu ama beni son iki kongreye çağırmadılar. Ben de araştırmadım açıkçası. Öyle bir durum var.
Anladım ama anladığım kadarıyla STK'larda bayağı faaliyetlisiniz,
aktifsiniz. Mesleğimizle ilgili bilgimizin zekatını vermek adına bu tür güzel faaliyetlere katılıyoruz.
Güzel yapıyorsunuz. Önemli bu tabii. Yani sosyal sorumluluk açısından da çok önemli.
Evet tabii yani sosyal sorumluluk açısından önemli. Ülkemizde hak ve hukuk açısından insanların mağduriyetlerini giderme açısından ülkemizin daha adil bir ülke olması açısından sorumluluğumuzun gereği hatta ta ahirete kadar varacak sonsuz ömrümüze katkı da olsun diye bu tür faaliyetlerle uğraşıyoruz efendim.
Evet. Şimdi ben aslında sonda sorulacak olan soruyu başta sorarak başlamak istiyorum. Her dönemde mutlaka adalet duygusuyla ilgili insanların hani zaman zaman böyle endişelendiği dönemler olmuştur ama ben de böyle hani halkın içerisinde bulunan birçok kesimle görüşen bir insan olarak biraz adalet duygusunun zedelendiği kanaatine sahibim şu an.
Adalet dediğiniz
adalet duygusunun.
Adalet, evet.
Evet, adalete güven. Yani halkta adalete olan güven duygusunun biraz zedelendiği algısı var açıkçası. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Siz nasıl bakıyorsunuz?
Efendim, adalet duygusunun zayıfladığı algısı sadece son dönemde yok. Sürekli bizim en önemli sorunlarımızdan biri. Adaleti tesis ettiremeyişimiz meselesi. Bu dünyanın yaratılışından beri devam eden insanlığın kıyamete kadar sorunu olacak bir mesele. Bu zaman zaman inanılmaz ölçülerde zulümlere varacak adaletsizlikler olur. Zaman zaman işte çok nasıl söyleyeyim dörtbaşı mamur devletlerin, imparatorlukların bu adaleti neredeyse mükemmele yakın uyguladıkları dönemler olur. Toplum olarak, bu topraklardaki birlikte yaşayan millet olarak, bütün değerlerimizle birlikte ve geçmişimizle, ecdadın yaptıklarıyla birlikte değerlendirdiğimizde, insanlık adına hiçbir zaman büyük zulümlere girmemiş, bulaşmamış, bu anlamda etnik soykırım meselesine de sohbetin sonuna doğru değineceğim ama burada belirteyim ki bu millet hiçbir zaman insanlığın, tüm insanlığı ilgilendiren ve dehşetengiz olarak kabul ettiğim büyük zulümlerin içerisinde yer almamış bir millettir.
Bunda herhalde İslami anlayışın etkisi de çok büyüktür diye
elbette
düşünüyorum.
Elbette ki hem millet olarak fıtratımızın bunda etkisi var ve özellikle de İslamiyet'le şereflendikten sonra bu fıtrata uygun vahyin mücessem hale gelmiş şekliyle biliyoruz ki Büyük Selçuklu, Tabii. Anadolu Selçuklu, hı, Osmanlı, evet, yeryüzünde adaletin tesisi konusunda dünya insanlığına örnek, tabii, olmuştur. Hı. Ve hatta yeniden doğru bir insan hakları ve adaletin tesis olduğu bir medeniyet ortaya konacaksa, böyle bir şey arzulanıyorsa, ki bu bizim de arzumuzdur, referans alacağımız çok önemli ecdadın uygulamaları vardır. Adalet adına çok büyük fedakarlıklar da yapılmıştır. Bu fedakarlıklar da adaletin bir unsurudur, tesisi olma anlamında. Dolayısıyla şöyle izah edelim, adaletin özellikle son zamanlarda yı genişletirsek 80'e vardırırız, 70'e vardırırız, 60'a vardırırız. Adaletsizlikler ülkemizde daha çok milletin kendi hassasiyetlerinden kaynaklanmayan, bizim üretmediğimiz nedenlerden ortaya çıkmaktadır. Başkaları böyle istediği için adaletsizlikler olmaktadır. Yani en büyük adaletsizlikler dönemi olağanüstü dönemlerdir. İhtilal dönemleridir. Milletin iradesine gem vurulmaya çalışıldığı dönemlerdir. Bu adaletsizlikler tabii bizim millet olarak bir noktada ilerlememizin önü kesilmesi adına oluyor. Bir noktada işte başkalarının yaptıklarının farkına varılıp onun tarihsel hesabını sormamamız adına ortaya konuyor. Fakat biz millet olarak, toplum olarak adaletsizlik üretmiyoruz. Ortaya konulan fitne bizimle temas ettiğinde adaletsizlik olarak sonuçlanıyor, ortaya çıkıyor. Kastettiğimiz büyük büyük fitnelerin toplumda karşılaşması, toplumda fitnenin yayılmasıyla birlikte adaletsizlikler ortaya çıkıyor. Bu da son zamanlarda da yine var tabii. Dönem dönem olduğu gibi var. Tam bir sosyal, anayasada söylediği gibi sosyal hukuk devleti, adalet devleti olmayı beceremiyoruz bir türlü.
Bunu da neleri etmeli olarak görüyorsunuz?
Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir hukukçuyum. Avukat olarak da mesleğimi yürütüyorum. Başka bir savcı, hakim olarak yürütmeyi çok da düşünmedim. Ekonomik nedenlerle düşündüm. Mesela bir adaletsizlik, şahsım adına yüzlerce insana, meslektaşıma uygulanmış bir adaletsizlik. Hakimlik sınavındaki o bizim dönemlerimizde imam hatiplere uygulanan adaletsizlikler, tabii, falan. Tabii. Onu yaşadık. Ama şöyle söyleyeyim, avukat olarak bulunduğumuz yer şudur. Şöyle bir varsayımdan hareket ediyoruz. Yani öyle bir yaşama tarzı, öyle bir uygulama var ki bulunduğumuz toplumda, devlet anlayışında, yargının işlemesinde mutlaka insanlar mağdur olacaklar, adaletsizliğe uğrayacaklar, hı hı, ve bu ön varsayımdan dolayı bunları savunacak bir meslek mensubuna ihtiyaç var.
Ama neden öyle olsun aslında diyorsunuz?
İşte avukatlar bu işe, evet, yarasın diye var. Dolayısıyla aslında ben mesleğim, icra ettiğim işin adaletsizliğin hakikat olarak ortaya çıkması öngörülmüş bir toplum varsayımına göre meslek yapıyorum. Yani mutlaka adaletsiz olacak ki, adaletsizlik oluşacak ki avukatlar olsun. Tamam, adaletsizliğin çözümü ortaya çıkmasından sonra yerine gelmesi, tesis edilmesi, tecellisi meselesi devletlerin, organizasyonlarının işidir. Bir toplumun kendi iradesini bir başka müesseseye bu anlamda terk eder. Bu zaman zaman kadı olmuştur, zaman zaman hakim olmuştur, zaman zaman emir olmuştur, amir olmuştur. Çok fark etmiyor. Önemli olan tesis edilmesi. Fark etmiyor diyerek de çok üstünden geçmek istemiyoruz ama şu var. İyi bir hukuk sistemini kurmayı beceremiyoruz. Ve hukuk sisteminin insanların bağlayıcı kurallar olduğunu idrak ettiremiyoruz. Yargı camiamız adaletin tesis edilmesi konusunda bağımsız, tarafsız ve objektif olmayı beceremiyorum.
Tamam, benim tam da söylemek istediğim buydu. Evet, sorumu sorarken.
Günümüz sorunu adalet camiasının, yargının bağımsız, objektif, tarafsız olmasıyla da çözülecek bir şey değil. Konudan konuya geçmek zorundayız çünkü insan konudan konuya geçen bir varlıktır. Öyle yaşarız. Hı hı. Şimdi ceza kanunumuz var. İtalyan ceza kanunundan mülhem alınmış. Sonra üzerinde çokça değişiklikler yapılmış. Ve zaman zaman demokratikleşme adına, zaman zaman gösteri adına, zaman zaman ülkenin kamu düzenini koruma adına da yeniden ceberutlaştırılmış. Orasından burasından çekilmiş. İtalyanlar gelip görse kendi kanunlarına eskiden benzer, gözlerinden böyle falan diyebilecekleri bir hale de dönüştürmüşüz. Fakat soru şu, ben bu konuda ceza hukuku bilim adamlarına, hocalarımıza da yakaladığımda soruyorum. Yani bir şey uyandırma adına, dikkat çekme adına soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan 74 milyon vatandaşın en yukarıdan en aşağısına kadar, hiyerarşi anlamda, şey anlamında ise en müptezelinden en takvasına kadar söyleyeyim. Çünkü üstünlüğü sadece hiyerarşiye vermeyelim. Veya ne bileyim, en zengininden en fakirine kadar, toplumun tamamı yani, özetle bu toplumun %99'u akşam yatağına yattığında ben bizim Türk Ceza Kanunu'nun bugün şu maddesini ihlal ettim diye bir vicdan azabıyla asla yatmamıştır, yatmayacaktır, yatması düşünülemezdi. Şu, o zaman bizi ilgilendiren kurallar manzumesiyle mi karşı karşıya değiliz diye hakiki bir soru çıkar ortaya. Bu sorunun cevabını bu kanunu çıkaran yasama meclisi de veremez. Bu sorunun cevabını bu kanunun hazırlanmasında profesörlük yapan, bu konuya katkısı olan Yargıtay'ın görüşleri, hukuk camiasında bu konuyla ilgili kim varsa, bunu sorunun cevabını veremezler. Bu sorunun cevabını verdiğinde uzun zamandır boşa uğraşmakta olduğumuzun farkına varırız. İnsan ömrünün heba olduğunu görmek istemez şimdiden. Koca koca profesörler. İşte ne diyecekler yani? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bir tanesinin çok gönlü kalmayacağını söyleyerek. Şimdi bu son ceza kanunumuzu bildiğim kadarıyla Adem Sözüer hoca hazırladı. Yani Adem Sözüer hoca Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşları çok ilgilendiren bir ceza kanunu mu hazırlamış yani? Ülkeye çok büyük katkısı mı olmuş yani? Yani kendisine böyle bir görev verildiğinde bütün profesör hocaların bu sorumlulukla hareket etmelerini istiyorum. Desinler ki, yasama meclisine ile bu görüşleri sunacaklarsa, desinler kardeşim, bu ceza kanununun bizim milletimizin ahlakıyla, adabıyla, suç işleme biçimiyle, kriminal yapısıyla, suça bakış açısıyla, bunu kötü olarak algılamasıyla bir ilgisi yoktur desinler. Tarihi bir görev yapsınlar. Ceza kanununun 10 tane maddesi bizimle ilgili olsun yani.
Evet. Yani kültürel kodlar uymuyor değil mi birbirine?
Kültürel hiçbir kod uymuyor ki.
Evet, evet.
Sadece bütün dünya insanlığı şuna şahittir ki Habil Kabil, kardeşler birbirini öldürmüştür. Öldürmek kötüdür. Bunu yerliler de biliyor, herkes biliyor. Yani o ceza kanununda, ama bizim ölüme verdiğimiz bir anlam var. Yani ölümün çeşitliliğine, öldürmenin biçimine, öldürmenin nedenine göre ve onun karşılığındaki cezanın ne olması gerektiğine dair, ben söyleyeyim 5000 yıl, hakikat anlamında söyleyelim 1400 yıldır verdiğimiz bir anlam var yani.
O zaman şunu diyorsunuz, şunu mu diyorsunuz diyebilir miyiz? Bizim kendimize ait yerli ve milli, Kur'an'ı rehber alan, hatta daha açığı, böyle bir kanserimiz olmalı mı?
Şimdi şöyle
söyleyeyim.
Bu anlamda
söylediğiniz şey.
Kur'an'ı toplumdan zaten dışlayamazsınız.
Kesinlikle
ki.
Yok. Ben evet. Yani, ben kendi adıma öyle düşünüyorum da
şöyle,
size soruyorum.
Kur'an bizim bütün hücrelerimizi ilgilendiren, dışarıda bakıp gördüğümüz ayetlerin bir kodlanmış hali.
Tabii ki.
Yani rehber yani.
Kendi nefislerimizle,
yani
dış ufuklarda.
Mümkün değil. Ha, o soruyu devam ettirelim. Hı hı. O soruyu devam ettirirsek, yani gece yatağında rahatsız, vicdanı rahatsız bir vatandaşımız var mıdır sorusunu devam ettirirsek, Kur'an'la, dinle, imanla, kültürel kodlarla hiç alakası olmayan bir insanın komşusuna bir yanlışı nedeniyle vicdanen rahatsız olduğuna çok şahit olmuşuz.
Elbette. Tabii.
O zaman
ateist bir insanı da, değil mi?
O rahatsız zaman ne çıkıyor ortaya biliyor musun? O zaman şu çıkıyor ortaya. Hakikat ortaya çıkıyor. Hakikat, insan neyle mutlu ve neyle hüzünlü, neyle mecbur hisseder kendisini sorusunun cevabını biz almış değiliz. Onun üzerine sosyal bir hukuk devleti kurmakmış, adalet devleti kurmakmış, hukuk devleti kurmakmış. Biz yaşama felsefemize ilişkin kodları birbiriyle karıştırmışız. Şeytan da en çok bunu sever zaten. Hakikatin içerisine %90'ını ortalıkta göreceğimiz kadar ortaya salarlar. %10 yanlışla hakikati perişan ederler. Hakikat olmaktan çıkarırlar.
Çözüm ne olmalı sizce?
İyi bir toplum muzda niye iyi yaşayamıyoruz'u kurgulamamız gerekiyor. Bu millete yapacağımız, bu topraklara, bu medeniyet şeyine sunacağımız en büyük katkı, biz kimiz, nereden üzülürüz, neye taparız, nereden biganeyizin cevaplarının verilmesi gerekiyor. Siyaset de bunu vermeli, hukukçular da vermeli. Neden? Yaşamımıza ilişkin doğrularımızın bir bölümünü terk etmiş, bize uymayan yanlışlarla hayatımızı sürdürüyoruz. Bunu ortaya koymadığımız sürece bu toplumda, siyasi olarak söyleyeyim mi? Yani şimdi muhalif iki tane parti liderinin ikisi birbirini tam sevmedikçe cennete giremeyeceklerini hatırlatalım siyasilere. Adaleti tesis ettirme konusunda bence birçok ciddi suçtan daha önemli bir suç, bir seneliğin olsa yalan söylemek. Çok basit yalanlardan da bahsediyorum ha. Yalan söylemenin çok ciddi bir suç tipolojisi olduğunu düşün. Bir sene bütün ekonomimiz düzelir bir sene yalan söylemezsek.
Yani farklı bir bakış açısı sundunuz, evet.
Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Adalet yalan söylememekle tesis edilir. Bizim ülkemizde hırsızlık yapmamakla tesis edilir bir tarafıyla, değil mi?
Evet.
Yani şundan bahsediliyor televizyon programlarında. Cuma günleri hiç kimse dükkanını kapatarak Cuma'ya gitmezmiş ki.
Evet.
Böyle bir güven varmış.
Tabii. Evet.
Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O bahsettiğimiz güvenin tesisi için biz aşağı yukarı 55 bin tane güvenlik görevlisine maaş ödüyoruz Türkiye'de.
Evet.
Birbirimizin malını çalmamak için neredeyse civan gibi delikanlıları bilimden, ahlaktan, efendim şundan bundan değil, güvenlik görevlisi istihdam eden, sürekli istihdam eden bir toplumda adaletin tesisinden nasıl konuşacağız?
O zaman geldiğimiz nokta manevi eğitim diyorsunuz bence.
Şimdi başka bir şey, işte insanların en büyük haklarından biri yurtlarından sürülmemesidir, doğru mu?
Evet.
Kur'an'da da bahseder, kutsal kitaplarda vardır. Yurtlarından sürülme. Belki de var ya, bizim ceza kanununda tanımladığımız birçok suçtan, birçok adaletsizlikten daha büyük bir zulüm ve adaletsizlik yani. Yurtlarından sürülmeyi biz mesela, bizim coğrafyaya daha uygun, bizim insanımıza, bunu üzerinde çalışan bir hukukçumuz yoktur. Birleşmiş Milletler, Batı, işte belirlenen konvansiyon gereği mülteci demiş.
Evet.
Ondan sonra falan. Hukuk genelde öyle gelişmiş.
Evet.
Ya ta Orta Asya'dan kalk binlerce kilometre geç. Hı. Mültecinin tanımını bırak, Batılılar yerinden kıpırdamamış insanlar. Olmamış yani, yapamamışız. Yaparız ama. Yani yağmurlar istediğimiz gibi bir ay yağsın, biz büyük bir medeniyet kurarız.
Pardon, buna tanımını yapmayı bırakın. Şu an realitede yaşadıklarımız da ortada. Mültecilere Avrupa'nın bakışı, yani vatanın bakışı, tavırları ortada. Bizim köklü medeniyetimizden gelen ve aynı zamanda İslam'ın etkisinden gelen bakış açımız ortada. Evet. Bizim yaptığımız, bizim gösterdiğimiz tavrı hiçbiri gösteremiyor bugün.
Şimdi ta nereden nereye bağlanıyor? Belki şöyle, şimdi Batı'da nüfus azalıyor değil mi?
Evet.
Batı medeniyeti kendisine genç bir nüfus ihdas edemez.
Evet.
Ondan sonra demografik yapı beklentilerin
altında
beklentileri karşılamıyor.
Doğru.
Yani
genç nüfus olarak özellikle dediğiniz çok doğru.
Tabii şöyle söyleyeyim. İnsanlığa kötülük düşünenleri buna sevk eden güç neyse, o şunu, benim her şeye gücüm yeteri söylemiş olsa hiçbir insan belki o gücün esiri olmayacak. O gücün vesveseyle hareket etmeyecek. Ama işte o gücün vesvese etkisinde kalmış bizim Bertrand Russell, Aylakla Övgü bir kitabıyla şöyle diyor. Mesela sosyal bilimler üzerinde, anayasal haklar üzerinde de çalışmış bir adam. Bunun gibi birçok kişi sayabiliriz işte. Rousseau var, John Locke var, David Hume var, evet. Efendim sosyologlar da bu işle ilgilenmişler.
Aydınlanma felsefecilerinin tamamı diyebiliriz.
Ya var, bunlar yeni bir insanlık yaşama modeli, haklar, hukuklar falan geliştirmişler falan, ama karşılarında bütün ihtişam buharı bulmaktan kaynaklanıyor yani.
Evet.
Gelmiş bir buharı bulduk diye bizim koskoca medeniyetin üzerinde yeni haklar sanki bulmuşlar. Yani bu, bütün bunların içerisinde birçok hırsız olduğunu da düşünüyorum. Mesela yani...
Ama biz burada hatayı yine kendimizde aramamız gerekmiyor mu?
Tabii tabii, hatayı ama reddiyeyle başlamamız lazım. Yani bizim...
Yani onlar bizden almışlar, onlar işte bunu bir kısmını kullanmışlar değil de...
Yok, şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir şey bahsediyorum. Yani keşke Sayın Başbakan'a ulaşabilsem. Şimdi insanlık şaşırtıcı ve samimi. Samimiyet öyle bir derecede olmalı ki yok olmayı, yani samimiyetten başka bir şey olmadığına inanılması gerekiyor. Yani ben 94 kilo bir samimiyet haline geleceğim. Ciğerimde hiçbir şey kalmayacak. Öyle dersen ki dünya insanlığına, ey dünya insanlığı, adaletsizlik aslında gelişmekte olan ülkelerde falan değil. İnsanı bir saygınlıkla, bir bakış açısıyla ve bir yaşamayla siz de ey Amerikalılar hayatınızı sürdüremiyorsunuz. Kendinizin çok fazla farkında olarak yaşamıyorsunuz. Hakkınızda verilen bütün kararlar Amerikan anayasasına falan uygun değil. Ey İngilizler, siz de öyle. Bizim sorunumuz Türkiye'deki insanlıkla ilgili değil ki. Bir bütün olarak dünya insanlığına uğratılan yani, adaletsizlikler var yani.
Evet.
Biz hakkımız arayabilen milletiz yani. Hemen kükreriz yani.
Evet.
Saygınlığımız da var, bakmayın. Kaynaklarımızın 150 senedir adaletsizce elimizden alınmasından başka bir sorunumuz yok ki yani. Yani bütün dünya nereden enerji kaynaklarını alıyor? Bizim 95-100 sene evvelki sahip topraklarımızdan olduğunuz, alıyor yani.
Evet.
Tarihsel olarak haklarımız olan yerden. Ama ne zaman ki hazırlıksız, doğru olmayan, anlatabiliyor muyum? Belirlenmiş hukukun içerisinde bizi hapsediyorlar. Uluslararası hukuk. Uluslararası hukuka imza atıyoruz. Attığın hukuk Suriye'ye müdahale edince 2 milyon kişi dayanıyor şeyine.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Toparlanmamız gerekiyor. Adaletin tesisi için bir doğru yaptığımızda ve ona sahip çıktığımızda bütün ilişkilerimiz düzelecek. Ama bu konuda samimi olmayı beceremiyoruz yani.
Yani siz insanları vicdana ve samimiyete çağırıyorsunuz.
Kesinlikle. Çok yaptıkları bir doğruya sonuna kadar sabretsinler.
Evet. Şimdi tekrar baştaki konuya döneceğim. Siz dediniz ki yargıda tarafsızlık ya da bağımsızlığın da adalet duygusunun zedelenmesine tamam, bir etkisi olmaz dediniz.
Çok değişmez. Bizim önemli olan tarafsız ve objektif yargı uygulayacağı mevzuat konusunda da sorunlar yaşayacaktır. Mevzuatı uyguladığı kişiler açısından da.
Siz mantalitenin değişmesini, hem mantalite kanun anlamında hem de uygulayıcılar
değişti
anlamında.
Değişti mi? Tabii. Yargıçların çıkıp sokakları gezmeleri doğru, lazım. Bazı doğru yargıçlarda bizde şu var. Saygınlığı adına. Hı-hı. Savcıların da öyle. Ticaretten, yani kendilerine gelen delilleri değerlendirme açısından çok eksikleri olduğunu düşünüyorum yani. Hı-hı. Yani bir de şu var. Yargıç insan içine çıkmaz. İşte biz meslektaşı, çoğu yargıç arkadaşlarımız var. Sınıf arkadaşlarımız. Ankara'da olduklarını 8-9 sene sonra görüyoruz. Yani falan. Yargıtay'da tetik hakimmiş falan. Yani birçok yargı mensubu böyle toplum içerisinden kendini soyutlayarak yaşıyor. Toplumun ne yaşadığını bilmeden onu nasıl takdir hakkına sığdıracaksın?
Bu doğru.
Ne yapacaksın? Gece rüya mı göreceksin? Yok, kavgalar ne? Komşuyla kavga etmez. Asansörde merhaba demez. Ondan sonra ne bileyim, ticarette neler oluyor? Ondan sonra bilmez. Yani bir şekilde daha becerikli kararlar açısından mantalitenin, mevzuatın değişmesi gerekiyor. Birbirimize güven tesisinin oluşması gerekiyor. Bunlar bizim temel başka alanlardaki sorunlarımız, yargı ve adalet konusuna yansıyan kısımları bunlar. Hakikat şu ki, ben şu milli irade tesisi noktasında hem Kürtler hem dindarlar, hatta eleştiri getiren sosyal demokratlar, başka ulusalcılar falan Tayyip Erdoğan'ı bir şans olarak uzun dönem gördüler, Sayın Cumhurbaşkanımızı. Doğu sorunuyla ilgili yaptığı açılım çözüm süreci meselesinde de Baldıran Zihiri karşılığında öyle bir şey söyledi. Hakikat bir şey sonuç itibariyle. Fakat temelinde az evvel bahsettiğim şey yok. Bu çözüm sürecini üreten siyasilerin...
Yani Baldıran Zehiri konusu da tabii bence tartışılacak bir konu. Tartışılması tabii, gereken bir konu. Tabii. Tam katıldığım her noktada söyleyeyim.
Çözüm sürecini üreten mekanizma İspanyolların buna benzer sorununu bilen, onun üzerinde çok çalışmış.
Efendim, İrlanda.
İrlanda'da çalışmış. Başka ayrılıkçı ne kadar hareket varsa dünyada örneği, ki 3-5'i literatüre geçen geçmiyor şu modern asırda. Bunun üzerinde çok çok kaynak karıştırmış. Kendisinin şahsiyetinden, efendim duruşundan emin olduğumuz siyasiler, ki Sayın Beşir Bey vardır, Yalçın Bey vardır falan. Evet. Fakat kardeşim, bizim de toplumsal olarak, tarihsel olarak bir eşkıya sorunumuz var. Biz teröriste terörist demeden,
tabii ki,
bu isyana terör hadisesi demeden isimlendirmişiz. Şaki demişiz, eşkıya demişiz, isyan demişiz. Hepsine uyguladığımız bir hukuk var.
Evet.
Sen alıyorsun Müslüman duruşunla, ibadetinle, ama kafandaki cavur tezleriyle iki tane ümmetin etnik unsurunu nasıl barıştıracağını gavurun yöntemiyle oluşturmaya çalışıyor. Başka bir şey?
Çok büyük bir ortak payda varken.
Tabii ki. Adını koyamaz. Teröriste terörist, yani eşkıyaya terörist dediğinde o kendisine modern bir tanım bulur. Eşkıya desen aklına Çakır Cefe'de gelir. Başka Şeyh Said gelir. Başka biri gelir. Terörist deyince televizyonda gördüğü tetiş edici, toplumun kamu düzenini sarsan adamdan başka kimse gelmez. Hep yanlışlar, hep yanlışlar. Böyle olunca Doğu halkımız, Doğu'daki vatandaşlarımız, kardeşlerimizin büyük bir oranı 3 dönem AK Parti'ye oy verdiler. Bu şudur: ey Tayyip Erdoğan, biz seni lider olarak kabul ediyoruz. Şimdi böyle olunca çıktılar, dediler ki işte Kürtlerin lideri Abdullah Öcalan'dı. Bu ne?
Çok
yani
hata.
Kürtler senin lider, başka birini lider seçmişken, bunu istikrarlı bir şekilde sandığa yansıtmışken, vatandaşın zihninde, gönlünde bir ikileme, bir dualizme yer açmanın ne anlamı var?
Evet, zaten pardon, ben de buraya araya girmek istiyorum. Dediğiniz gibi sorunun ana kaynağı bu. Aslında Kürtlerle PKK'yı birbirinden ayırmak gerekiyordu en baştan itibaren. PKK Kürtlerin temsilcisi değildir. Hiçbir zaman tamamının temsilcisi hiçbir zaman olmadı.
Kürt vatandaşları bence bu anlamda bir İslam coğrafyası olarak baktığımızda ümmetin zinde güçleridir. Ümmetin vazgeçilmez, hep fedakarlık etmiş bir kavmidir yani. Ve bizzat da bunların üzerinden, bu arkadaşların, bu kardeşlerimiz üzerinden hareket edilmesi, anlatabiliyor muyum? Bu önemli olmalarından kaynaklanıyor.
Yine bunun hukukla bağlantısından çok kopmayalım. Siz...
Hukukla bağlantısı evet. Şu. Burada şimdi ulusal bir devlet modelinin modası geçtiğini bütün siyaset bilimciler söylüyor. Sosyalist akım felsefesiyle kurulmuş PKK örgütünün yetkilileri, analistleri, fikir babaları ise bizim cumhuriyetin arızalarının, bir kısım arızalarını barındıran orada yeni bir Kürt ulusal devleti kurmak istiyorlar.
Doğru.
Burada hak, hukuk olmaz. Kürtler kendini kandırmasın. PKK'nın orada kuracağı bir devletten bir Kürt'ün Türkiye'deki demokratik hakkına ulaşması için biz nasıl 80 sene zahmet çektik.
Doğru.
Onlar da bir 80 sene çekerler. Zaten onlara böyle bir süreyi kendileriyle PKK ile işbirliği yapanlar öyle bir süreyi vermezler.
Doğru. Doğru söylüyorsunuz. Evet.
Onun için gelip şu buradaki temel esas milli iradedir. Bu milli irade Cumhuriyet'in en büyük kazanımlarından biridir bence. Her ne olursa olsun sandıktan çıkan,
tabii,
Türk kökenli Özal da bu ülkede Cumhurbaşkanı,
tabii,
olmuştur. İsmet İnönü kurucu iradenin ortaklarından biridir.
Evet.
Dolayısıyla burada bir sorun yoktu. Yani endişeye mahal vermeden, komplekslere kapılmadan, hukukun, milli iradenin kendilerine sağlamış oldukları haklardan faydalanacak bir talep içerisinde olsunlar. Evet.
Peki tekrar şeye dönelim isterseniz. Yeni anayasa yapımıyla ilgili konulara sizin hüder
yeni
olarak
anayasa,
bu konuda...
Yeni anayasa efendim aslında şimdi seçim var. Seçimden sonra yeni anayasayı kurabilecek çoğunluk olacağını zannetmiyorum tabii.
Evet.
Yani tek başına iktidar olmasını hepimiz temenni ederiz. Çünkü
tek başına iktidar varken de bu yapılamadı. Yani
çoğunluk varken de yapılamadı.
Yani evet, evet.
O referanduma gidecek çoğunluk varken de yapılamadı falan. Bir türlü yapılamadı. Çok eksik bir şey değil yani.
Evet.
Yani şu yeni anayasa konusunda bizim de bir çalışmamız oldu. Anayasada bütün mecliste bütün partilerden temsilciler alındıktan sonra sivil toplumda kendi önerilerini getirsin diye hazırladık. Çok güzel şey, amatörce de olsa çok yoğun çaba sarf edip meclis başkanlığımızı arz ettik. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yeni anayasada ne olmadığından dolayı biz bugün ekonomik sorun yaşıyoruz. Terör sorunu yaşıyoruz. Efendim paralel yapılanma sorunu yaşıyoruz. Ne olmadığından dolayı.
Dolayısıyla çok büyük bir aciliyet
anayasa,
hissetmediğimizi söylüyoruz.
Adil yöneticiler, adil liderler, adil iyi insanlar yönetirse... Elimizde bir anayasa olmasına gerek yoktur. İngilizlerin bugün anayasası yoktur.
Evet.
Onlar sistemlerini kurmuşlardır.
Evet.
Bizim anayasamızda çok fazla değişiklik olmuş. Bir anayasa bir devletin görünen yüzüdür elbette ki. Olsun isteriz. Bir hukukçu olarak çok güzel bir anayasamız olsun isteriz.
Anayasal değişiklikle ilgili, yeni anayasa düzenlemeleriyle ilgili olarak katkınız olduğunu bildiğim için bu soruyu sormuştum size.
Bizim anayasada mesela birçok yüksek yargı organı ve devlet kurumu. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın anayasada ne işi var? Evet. İşte Sayıştay'ın ne işi var? Yani yüksek yargı tanımlanır. Mahkemelerin belki ismi ancak geçer. O da bir iki madde olur. İşte Milli Güvenlik Kurulu meselesi. Biz orada birçok anayasal kurum niteliğinde olan işte bir bina, anayasa mahkemesi de var.
Evet.
Birçok maddeden oluşuyor. Ondan sonra. Yani öyle olsa var ya, Türkiye'de birçok holding, bütün kurumlardan daha büyük holdingler var. Şirketleri koyacak hale geliriz. Yani absürtlüğünü dile getirmek adına söylüyorum. Anayasa dediğin özdür. Devleti tarif eder. Devletin görevlerini tarif eder. Bizim bu topraklarda nasıl yönetim istediğimiz ve neyi hedeflediğimizi de bize sunar.
Evet. Şunu diyebiliriz o zaman, değil mi? Bir söz vardır ya, meşhur birisine ait, kim olduğunu hatırlayamıyorum ama en kötü yapılmış kanunlar bile iyi uygulamacıların elinde iyi hale gelebilir. Dolayısıyla siz şunu söylüyorsunuz.
Sanırım Hazreti Ömer'in bir sözü veya...
Öyle mi? Hatırlayamadım kime ait olduğunu. Fakat
Ömer'in
yani
onun
mantık olarak gerçekten
tabii,
çok
tabii
doğru. Evet.
Yani en kötü kanun iyi insanlar elinde adaleti tesis etmeye yarar.
Yani dolayısıyla sizin
en
şu söylediğinizden ben
işte
bunu çıkartıyorum. Öyle değil mi? Yeter ki diyorsunuz. Siz,
tabii
yani
işte, ama
gayet...
bizim bir anayasaya ihtiyacımız var. Bu anayasa üzerinde çalışıldı. Sanıyorum sanki siyaset, yasama organının oluşma biçimi bunu bize bir 15 sene daha, 10 sene daha
İzin
hiç gündeme getirmeyecek.
Evet. Yani. Peki yeni anayasa demişken başkanlık sistemiyle ilgili olarak getiren öneriler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Başkanlık sistemini ben siyasette biraz ilgilendiğim dönemde de ama hukukçu olarak başkanlık sisteminin aslında Türkiye gibi ülkelerde zaruret olduğunu düşünüyorum. Kararların acil verilmesi, efendim alınacak en önemli kararların çok fazlaca o menfaatin kaybolmasından önce yürürlüğe girmesi, bulunduğumuz coğrafyanın tarihsel ve coğrafi şartları, stratejik önemi, efendim Ve aslında zaten biz fiili olarak çoğunlukla hep başkanlık sistemiyle yönetiliriz.
Peki.
Şimdi size sorarsam 80 senedir ki şeylere, bizim siyasi alışkanlıklarımıza, her ne kadar meclis yasama organı seçiliyorsa da 10 tane adam sayarız en fazla. 10 tane başkan diyebileceğimiz nitelikte adam var. Mustafa siyasi Kemal, İsmet İnönü, efendim Adnan Menderes, Süleyman Demirel, işte
Turgut Özal,
Tayyip Erdoğan. Şimdi bunların hepsinin yönetme biçimi başkanlık algısıyla yönetme biçimi.
Ama adına baktığınızda parlamenter sistem var.
Tabii, o zaman demokratik parlamenter sistem.
Parlamenter sistem iyileştirilerek aynı sonuç elde edilemez.
İşte arada yarı başkanlık sistemi var. Fransızlara özgü. Ya bize özgü zaten bir uygulama oluyor. Birkaç yerini değiştirmek gerekiyor.
Evet.
Yani başkanın mutlak ve mutlak çok yetenekli, söz sahibi, toplumun saygın duyduğu ve anayasamızda sayılan devletin en önemli görevlerinin temsilcisiymiş gibi. Asker, eğitim, efendim din adamı, efendim istihbaratçı, yani saygın bir istişare heyetinin bağlayıcı özellikleri bulunan bir istişare ehli hal ve ak diyebileceğimiz heyetinin başkanı sınırlandıracağı, yönlendireceği, kendine özgü bir şey oluşturulabilir.
Araya giriyorum tekrar. Şimdi anladığım kadarıyla siz siyasetle de uğraşmış birisiniz.
Bir de uğraştım, evet, biraz uğraştım.
Yani siz başkanlık sistemini kendiniz yorumladığınızda anladığım kadarıyla işte dediğiniz gibi zaten bunu güzel özetlediniz siz de. Sistemin daha iyi işleyebilmesi için, tıkanmaması için bir metot, evet, olarak görüyorsunuz. Ama bunun dışında şimdi bizim de çok fazla endişelerimiz vardı bu sistemle ilgili olarak. Sistemin neden olmaması, neden alınmaması gerektiğiyle ilgili olarak. Birincisi, başkanlık sistemi gündeme getirildiğinde, gündeme getiren kişiler hiçbir zaman bu sistemin içerisinde bize iki model sundular. Birincisi Amerikan modeli, ikincisi Meksika modeli dendi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunları ifade ettiler.
Evet.
Her iki modele de baktığımızda yarı başkanlık sistemi Fransa pek dile getirilmedi biliyorsunuz. Zaman zaman Türk tipi başkanlık sisteminden bahsedildi, buna atıfta bulunuldu. Bunun ne olduğunu yetkililere sorduğumuzda bunun açıklamasını yapamadıklarını gördük. Ama iki şey sürekli dönüp dolaştı. Birincisi Amerikan modeli, ikincisi Meksika modeli. Her iki modele de baktığımızda gördüğümüz şey federasyon ve eyalet sistemlerinin olduğunu görüyoruz.
Evet.
Üniter devlet yapısının olmadığını görüyoruz.
Evet.
Şimdi bu bizim için, az önce sizin bahsettiğiniz işte ister terör sorunu diyelim ya da sizin deyiminizde eşkıya sorunu diyelim fark etmez. Güneydoğumuzda bizim böyle bir sorun söz konusuyken, bölünmeyi isteyen, parçalanmayı isteyen bir takım odaklar
varken
ve bunlar dış güçler tarafından da sürekli olarak besleniyorken bize eyalet sistemini federasyona yol açabilecek böyle bir yapının tehlikeli olduğunu, şiddetle tehlikeli olduğunu görüyoruz, düşünüyoruz.
Öyle düşünüyoruz.
Bunu söylediğimizde de şunu, bakın. Sistem gündemde tutulduğu dönem boyunca hep kendilerine şunu söyledik. Dedik ki bunu reddedin o zaman. Yani deyin ki tamam biz başkanlık sistemini getirmek istiyoruz ama bu sistemin içerisinde asla hiçbir zaman eyalet sistemini ya da federasyon yapısını hiçbir şekilde benimsemeyeceğiz. Asla bunu düşünmüyoruz. Bunu kesinlikle dillendirin dedik. Bu da yapılmadı. Bunu parti yetkilileriyle de çok konu üzerine çalışan kişilerle
tabii
de çok konuştuk.
Tabii o konuda, evet, ademin merkeziyet, yerinden yönetimin güçlendirilmesi,
evet,
gibi, hı hı, konular acele edilmiş konular ve şimdi şunu görüyoruz, bu isyan sorununda şehit olan güvenlik elemanlarımızın, görevlilerimizin çoğu,
evet,
bu yasal düzenlemelerden fırsat buldular. Yani yüz yüze bir isyan çarpışmasından ziyade yerelin yardımının da olabileceği yollara bomba, yollara
tuzak çok açık, çok
yerleştirilmek
açık
suretiyle oldu.
Büyükşehir Belediye Yasası birçok şey çok tehlikeli arz etti.
Mücadele alan, evet, meselesi. Gördük ki düşünülmeden, inceleyip sık dokumadan.
Ama uyardık. Hüseyin Bey, defalarca uyardık. Uyarmamıza rağmen yapıldı. Biz, bakın, evet, mesela Büyükşehir Belediye Yasası çıkmadan önce parti yetkilileriyle ve komisyon üyeleriyle defalarca görüştük. Bunları arz ettik kendilerine. Fakat dikkate alınmadı. Yani şunun için söylüyorum. Bizim söylememiz önemli değil. Kimin söylediği önemli. Yani bari en azından bundan sonrakilerde bir takım şeyler dikkate alınsın. STK'ların işte insanların söyledikleri dikkate alınsın. Bakın sonuçta hatalar yapılmış oluyor ve hatalar büyük bedeller ödenerek yapılıyor.
Elbette. Yani şimdi bu ademi merkeziyet yerinden yönetimin güçlendirilmesi meselesi çok ince düşünülmüş bir mesele olarak yasalaşmadı bence. Bizim de sizin gibi herkes gibi düşüncelerimiz oldu. Fakat bir de siyasi aciliyet, siyasi sorumluluk meselesi
var. Ama artısının eksisini düşünmesi gerekiyor siyasi sorumluluk.
Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Her şey iyi gidiyor görünüyor. Ondan sonra. Yani sanki hiçbir şey bozulmayacakmış, bir aksaklık çıkmayacakmış gibi bir algıyla siyaset edilmemesi gerektiğini görmüş oldu. Yani
pardon ben tekrar başkanlık sistemiyle ilgili şu şeyi de paylaşmak istiyorum
sistemi,
Türkiye pardon, Abdullah Öcalan bu sistemi istiyor.
Hangisini?
Başkanlık sistemini istiyor. Şimdi burada bir duracaksınız o zaman. Hasip Kaplan'ın, Altantan'ın ve birçok kişinin bu konuyla ilgili olarak yazmış olduğu makalelere baktığımızda hep federasyona atıfta bulunularak başkanlık sisteminin mutlaka ithal edilmesi gerektiği fikri üzerinde duruluyor. Şimdi demek ki bu nedir? Bu bölücü örgütün işine yarayacak bir şey. Onlar tarafından isteniyor. Sonradan değiştirilen ağızları bir kenara bırakalım. Bunlar baştan beri başkanlık sistemini destekliyorlar. Biz burada bence sisteme bakmak yerine sistem iyi midir kötü mü? Bu değil. Bu sistem mevcut konjonktürde bize uygun mudur değil midir? Bize doğuracağı riskler nelerdir? Bunların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bir şeyi sistemi alıp olduğu gibi kendinize monte edemezsiniz.
Hayır öyle bir şey olamaz zaten.
Değil mi? Evet.
Şimdi ne oldu? Başkanlık sistemi ülkemizde konuşulmaya başlanmış olmasının nedeni ilk defa uzun süre üzerine bir partinin ekseriyetle tek başına iktidar olması. O parti liderinin daha önce gördüğümüz liderlerin dışında inisiyatifler kullanması dan sonra konuşulur bir şey oldu. Evet. Ve konuşulmasında da temel argümanlar, temel paradigmalar sanki oluşmuş gibi konuşuldu. Türkiye'nin değil federasyon bölünmesi meselesi başkanlık sisteminin gerekliliği bizim mevcut o bölünme gibi sorunların ötesinde olması gereken büyüklüğe varması adına olması gereken bir şeydir diye söylüyoruz biz bunu. Yani etki alanının güçlenmesi açısından.
O bambaşka ama diğer açıları da düşünmemiz gerekiyor. Tabii, tek bir açıdan bakamayız ki.
Türkiye'de bu eşkıya sorunu başarılı olamaz.
Evet.
Buna hiçbir sorun düşünmeyelim. Yani.
Ama dik durmamız gerekiyor. Yani bu konuda. Gerekli tedbirleri çok yoğun olarak almamız, işi sıkı tutmamız gerekiyor. Eğer çözüm sürecinde yapılan hatalar yapılırsa.
Kürtlere var ya, istediklerinin güya çizdikleri hudutların var ya, %10'unu versen birkaç sene sonra bunalırla geri verirler.
Ama asla böyle bir şey telaffuz dahi edilemez. Tabii.
Hayır biz evet. Bir şeyden tarihsel tabii. Sosyolojiden bahsediyoruz.
Anlıyorum. Sizin amaçta söylediğinizi de biliyorum.
Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim.
Vurgulama ihtiyacı duyduğum için.
Evet. Yani bu mümkün değil. Yani Abdullah Öcalan'ın bağımsızlıktan sonra demokratik devlet falan şeklindeki açıklamaları var. Yani bu öyle kolay bir şey değil. Yani kendi cesaret ettiğin şeyin cümleye dökülmüş haline kendisi dayanamaz. Kaldıramaz yani öyle bir şey olmaz.
Ama işte dış istihbarat odaklarını unutmayalım. Dış istihbarat odakları. Dünya derin devletlerin etkilerini unutmayalım yani. Ve o örgütün çıkış noktasının Marksist-Leninist çizgide çıkmış olması ve geri planda halen daha bu felsefi yapıyı koruyor olmasının da lütfen önemini unutmayalım. Bunlarla beraber baktığınızda hani basite indirgeyemeyiz. Nasıl olsa hani 10 yıl sonra getirip verirler diye anlıyorum sizin ne demek istediğinizi ama bu şeyle çizgide hareket edemeyiz. Dolayısıyla da bizim içinde bulunduğumuz dönemde zaten çok şey yaşıyoruz Türkiye olarak. Ben şunu söylüyorum acizane sizin de tabii ki fikrinizi alayım. Çözüm süreci boyunca mutlaka iyi niyetle yapılan şeyler de oldu ama devlet otoritesi yokmuş gibi bir izlenim uyandırıldı orada. Yani işte yollar kesildi, komünik kontrolleri yapıldı, bayrak indirildi.
Ama bu çözüm sürecinin konsepti içinde makul karşılandı, doğru değildi. Birçok işte adli ve güvenlikle ilgili emniyet istihbarat birimleri görevlerini yapamaz oldu.
Evet, kışlarından çıkamadılar, karakoldan çıkamadılar.
Şimdi bu zaten şeye göze aldığım bir şey bir yönüyle. Yani çözüm süreci diyorsan eski halin dışında bir hal olması lazım. Böyleydi. Burada
ama çok özür dilerim. Eski halin dışında ama yönetim kontrol sende olur. Oraya yollara mayın döşenirken ya da işte bombalar döşenirken bu zamanlar hesap edilerek bir takım hareketler yapılırken buna seyirci kalmazsın devlet olarak. Orada da dur demesini bilirsin. Yani bunlar yapılmadı. Devlet otoritesi yokmuş gibi bir izlenim oluşturuldu. Yaşadıklarımız o sürecin neticesidir. O süreçte yapılan hataların neticesidir. Eğer bu öz eleştiri yapılmazsa, bunlarla yüzleşilmezse ileriye dönük iyi adımlar atılamaz diyorum.
Ben şimdi tabii bir hükümetin veya siyasi iktidarın bir konudaki politikasının tamamen savunucusu
evet, de,
durumunda
değil.
Benim eleştirilerim var. Ben şu yazıyı yazdım. Beşer şaşar beşir. Yani Beşir Hoca veya diğer siyasilerden başbakan yardımcısı bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı başbakanken de çok yeterli iletişim sağlanmadığını düşünüyorum. Yani bu çözümün sahiplenicisi olan Beşir Atalay Bey bu sorunu, bu çözümü Bakanlar Kurulu'na da partiye de çok net anlatabildiğini düşünmüyor. Çok iyi teşhis ederek de bir öneride bulunduğunu düşünmüyor. Yanlış yapmıştır. Ya ta baştan daha ne söylemek lazım? Milli iradenin sahibi, yetkilendirdiği Sayın Tayyip Erdoğan olmasına rağmen sen onun genel başkan yardımcısı ve başbakan yardımcısı olarak çıkıyorsun. Vatandaşın sinesinden, inisiyatifinden çıkan o sonucu baltalarcasına Kürtlerin lideri Abdullah Öcalan diyorsun. Bu ihanete yakın bir gaflettir.
Bir başka başkan
ihanet
yardımcısı
olmayacağı evet. için yani ona evet. hocama yakıştırmadığım için büyük bir gaflettir yani. Bunun başka bir izahı yok.
Bir başka yani. Başbakan yardımcısı da çıkıp ne dedi? Dağlara çıkışlar kaliteli bir nitelik kazandı dedi. Artık dedi verdi bakın. Dedi ki bundan sonra sayın denilebilir dedi bölücübaşı için. Ya da dedi ki o paçavralarını bayrak demiyorum. Çok rahat artık her yere asabilirler dedi. Bakın bunu sizin kendi başbakan yardımcınız söylerse.
Ben şimdi bu tartışmayla Kürt kardeşlerimiz ve Türk kardeşlerimizin uzun zamandır içinden çıkamadığı siyaset sosyolojisinin bizim hukukumuza uymayan yöntemine dönüşeceğiz diye endişe
evet,
ediyorum.
Evet.
Yani siz hararetle şunu söylüyorsunuz. Hükümet çözüm sürecinde bugüne gelen yanlışları içeren bir politika uyguladı diyorsunuz.
Şu an yapılanlar iyi. Bundan vazgeçilmemesi gerekiyor.
Bu şu anda yapılanların da iyi olduğunu
tamamen
yine
iyi demiyorum ama
konjonktüre
en azından
göre söylüyorum.
Evet. Aynen.
Orada insanlar ölüyor.
Tabii.
Ben insanlar ölüyor yani. Bunun neresine iyi demek
pardon,
lazım?
Neden ölüyor insanlar? Yani çok özür dilerim. Terör faaliyeti yaparsa karşılığını alacak. Yapmasın, rahat dursun. Devlet onu yaptırmayacak hale gelsin. Yapıyorsa hani biz ne yapalım, bombalamayalım mı? Biz insan ölsün demiyoruz. Aslında biz ne diyoruz biliyor musunuz Hüseyin Bey? Konuyu bilimsel felsefi mücadeleyle halledelim diyoruz. Yıllardır bunu söyledik. Seferberlik şeklinde eğitimler yapalım dedik. Bakın daha çıkan gençler bilimsel olarak, fikren, ideolojik olarak beyinleri buna ikna olarak çıkıyorlar. Dolayısıyla da mesela çözüm sürecinde ne dendi? İşte silahlar bırakılsın. Beyinleri aynı şekilde durduğu sürece silahları bıraksalar ne olacak? Bugün bırakırlar, yarın başka bir istihbarat örgütü gelir eline silahı verir, kaldığı yerden devam eder. Ama siz o kişiyi fikren ikna ederseniz, beynini kazanırsanız insan kazanmış olursunuz. Tamam, insanlar hem ölmesin hem de kazanalım.
Bu
ama
konu,
bu
konu, bu konudaki şey ben mevcut sürecin bir kamu düzenini sağlama süreci olduğunu düşünüyorum. Kamu düzenini sağlamak için elbette ki yoğun bir gayret sarf ediliyor. Kamu düzeni tesis olduktan sonra bize ait, başta söylediğimiz bize ait değerlendirmelerle konuya eğilinmesi gerektiğini hı-hı. düşünüyorum.
Hı-hı. Aslında bu topraklar çok önemli topraklar olduğu için hep belirli fitnelerle kardeşliğin arasına fitne tohumları sokulmak istenmiş. İşte ne denmiş? Alevi, Sünni bölünmesi yapılmak istenmiş. Türk-Kürt kardeşliği, sağ-sol gibi hep ayrıştırmalara gidilmiş.
Evet.
Türk-Kürt kardeşliği de çok uzun yıllara dayanan köklü bir kardeşliktir. Çanakkale'de beraber savaşmışız. Birçok tarihimizde güzel anlar var. Paylaştığımız çok fazla değerler var. Dolayısıyla da her şeyden önemlisi siz de programın başında söylediniz. Çok önemli bir ortak paydamız var. Kürtler çok inançlı insanlar. Hepimiz Müslüman kardeşiz.
Evet,
Allah katında baktığımızda yine Kur'an'a göre değerlendirmemizi yapıp bitirelim isterseniz. Allah şöyle buyuruyor ayetinde, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah katında en üstün olanınız takvaca en ileride olanınızdır diyor.
Evet.
Bir başka ayetinde de yine şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Biz sizi birbirinizle tanışmanız için halklar ve kabileler olarak yarattık diyor. Yani dolayısıyla aslında farklı ırklara, etnik kökenlere mensup olmak asla bir ayrışma sebebi, bir düşmanlık sebebi olamaz.
Ne olur? Tam tanışma. Aksi tanışma sebebi.
Tanışma sebebi.
Bilişme sebebi.
Evet.
Yakınlaşma sebebi.
Evet. Allah aslında bizi... bunun çözümü İslam birliğiyle, İslam kardeşliğiyle tek çözümünün bu şekilde olacağını düşünüyorum. Ne dersiniz?
İslam birliği güzel bir kavram. Rahmetli Erbakan Hoca da onu istiyordu.
Evet.
Fakat İslam birliğinin dışında kalan bir birlik olmasın diye dua ederek İslam birliğini isteyelim.
Tamam. Programı da bu şekilde noktalayalım. Peki. O zaman. Teşekkür ederiz.
İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet. Sağ olun.
Evet. Bir herkes için Adalet programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.